Ayrım 36.
İşte sana her şeyi anlattım. Bu kadarı bile insanı deli etmeye yeter. Bütün varlığım bu anlattıklarımın içinde. Lara giyinik olarak yatağın kenarına uzanmıştı. Kendini iyi hissetmiyordu. İki büklüm kıvrılmış, üzerine bir şal almıştı. Yuri onun yanına bir sandalyeye oturmuş, ağır ağır sözlerini ara vererek konuşmuştu. Lara arada sırada doğrulup çenesini ellerine dayayarak Yuri'nin yüzüne şaşkınlıkla bakıyordu. Çoğu zaman ağladığının farkında olmadan sevinç ve mutluluk gözyaşları dökmüştü. Sonunda yataktan uzandı, kollarını Yuri'nin boynuna doladı. Yuri sevgilim diye fısıldadı. Ne kadar büyüksün, her şeyi ne kadar iyi anlıyorsun. Yuri sevgilim, sen benim gücümsün, dayanağımsın, Tanrı beni bağışlasın. O ne kadar mutluyum ki. Gidelim buradan sevgilim, oraya gidelim. Orada sana bir şey söyleyeceğim. Yuri onun kendisini gebe sandığını, bu sanısında yanılmış olabileceğini düşündü. Biliyorum, diye yanıtladı. 4. Kenti kara bulutlarla kaplı bir kış sabahı terk ettiler. Hafta arasıydı. Sokakta herkes işine gücüne gidiyordu. Tanıdıklarına rastladılar. Dağlık yolda bahçelerinde kuyusu olmayan kadınlar su alabilmek için kovalarını sırtlarındaki çengelli sırıklara asmış, eski su tulumbalarının başında bekleşiyorlardı. Yuri, Samdemyetov'un hırçın doru kısrağını dikkatle kadınların arasından geçirdi. Kızak durmadan yoldan çıkıp kenara kayıyor, kaldırım taşlarına ve sokak lambalarına çarpıyordu. Atı dört nala sürerek sokakta yürümekte olan Samdemyetov'a yetiştiler. Ama onunla selamlaşmak için durmadılar. Hatta arkalarına bile bakmadılar. Samdemyetov onları atını tanımış mıydı, onlara söyleyecek bir şey var mıydı bilmiyorlardı. Merak da etmemişlerdi. Daha ileride Komarovski'ye rastladılar. Onun da yanından selamlaşmadan geçtiler. Sokağın karşı yanından Glasha Tuntseva, "Şu insanlar ne yalancı!" diye bağırdı. "Sizin dün gittiğinizi söylüyorlardı. Patates almaya mı gidiyorsunuz?" İşaretle konuşmaya çalıştılar. Glasha anlamadığını söyledi. O zaman el sallayarak vedalaştılar. Yolda yalnızca Sima'yı görünce durdular. Tam da bir yokuşa gelmişlerdi. Kızağı durdurmak, atı idare etmek çok zor oldu. Sima tepeden tırnağa kadar şala bürünmüştü. Bu görünüşüyle dimdik, kütük gibi bir hali vardı. Yolun ortasına atlayarak yanlarına geldi, iyi yolculuklar diledi. Yuri'ye geldiğinizde sizinle konuşuruz dedi. Sonunda kentten çıktılar. Yuri bu yolu kışında geçmişti ama daha çok bahardaki haliyle anımsıyordu. Onun için yolu tanımak daha hayli güçlük çekti. Yiyecek ve diğer eşyaların bulunduğu çuvalları kızağın önüne, saman yığınlarının altına koymuşlar, iple sımsıkı bağlamışlardı. Yuri kızağı ya köylüler gibi kızağın içine çömelerek sürüyor ya da Samdemyetov'un çizmelerini giydiği için sıcacık duran ayaklarını kızağın kenarından dışarı sarkıtıyordu. Kışın her zaman olduğu gibi öğleden sonra birden hava kararmaya başladı. Akşam oldu sandılar. Yuri atı acımadan kırbaçladı, at ok gibi ileri fırladı. Kızak fırtınalı denizdeki gemi gibi bozuk yolda iki yana çarpa çarpa ilerledi. Lara ile Katya küp ceketlerinin içine sinmişlerdi. Kımıldayacak durumda değildiler. Kızağın sallantısına uyarak iki yana çarpıyor, ön taraftaki samanların içine yuvarlanıyor, kahkahalarla gülüyorlardı. Arada sırada Yuri, kızağın şaka olsun diye yumuşak kar yığınının üzerinden geçiriyor, hafif bir darbeyle dengeyi bozunca ana kız karların içine yuvarlanıp gömülüyorlardı. Kızağı birkaç metre ileride durduruyor, Katya ile Lara'nın düşe kalka gelmesini bekliyordu. Kenti bir hayli geride bıraktıkları bir sırada Yuri, "Şimdi size nerede çetecilerin eline düştüğümü göstereceğim," dedi. Ama sözünde duramadı. Çünkü ormanın kışın büründüğü çıplaklık, çevrenin boşluğu, sessizliği her şeyi değiştirmişti. Yuri çevreyi tanıyamıyordu. Karanlık çökerken Varikino'ya vardılar. İlk önce Jivagoların oturdukları evin önünden geçtikleri için orada durmak zorunda kaldılar. Eve birer hırsız gibi girdiler. Neredeyse ortalığı zifiri bir karanlık kaplayacaktı. İçerisi zaten karanlıktı. Onun için Yuri içerinin ne kadar yıkık dökük olduğunu farkına varmadı. Anımsadığı eşyanın çoğu yerli yerinde duruyordu. Varikino'da kimsecikler yoktu. Yuri orada kendinin olan hiçbir şey bulamadı. Ailesi oradan giderken yanlarında olmadığı için neleri götürüp neleri bıraktıklarını anlayamadı. Bu sırada Lara, "Acele etmeliyiz," diyordu. "Neredeyse karanlık iyice çökecek, düşünecek vaktimiz yok. Eğer burada kalacaksak atı ahıra koymak, yiyecek çuvallarını verandaya taşımak gerek. Ben de odayı temizler, gece kalacak biçimde yerleştiririm. Ama ben bunu pek istemiyorum, daha önce de söylemiştim. Burası sana acı verecektir. Onun için burada kalmak istemem. Yatak odanız burası mıydı? Hayır, çocuk odası olduğu belli, işte oğlunun karyolası. Katya için pek küçük. Pencereler sağlam, duvarlarda delik yok. Soba da harika bir şey. Zaten geçen gelişimde de soba hoşuma gitmişti. Burada kalmamızda diretirsen bu fikrin karşısında olduğum halde kalabilirim. Hemen paltomu çıkarıp çalışmaya başlarım. İlk önce sobayı yakmak gerek. Bol bol da odun gerekecek. Hiç olmazsa sobayı 3 gün hiç söndürmeden yakmalıyız. Ama senin ne var sevgilim? Hiçbir şey söylemiyorsun. Bir dakika, bir şeyim yok. Affedersin, Mikulitsinlerin evine baksak daha iyi olur sanırım. Yollarına devam ettiler. 5. Mikulitsinlerin kapılarına asma kilit asılmıştı. Yuri kilidi ancak kapıyı zedeleyerek çıkarabildi. Buraya da öteki eve olduğu gibi çarçabuk daldılar. Çizmelerini, kürklerini, şapkalarını çıkarmak zahmetine bile katlanmamışlardı. Evin bazı bölümlerinin, özellikle Mikulitsin'in çalışma odasının temizliği, derli topluluğu karşısında şaşkınlık içinde kaldılar. Son zamana kadar burada birilerinin oturduğu belliydi. Ama kimdi bu? Mikulitsinler mi? Peki ama sonra nereye gitmişlerdi? Kapıyı kilitleyecekleri yerde niçin asma kilit koymuşlardı? Sonra Mikulitsinler olsaydı yalnızca birkaç oda değil, evin bütünü temiz ve düzenli olurdu. Her şey burada birinin yaşadığını gösteriyordu. Acaba kimdi bu yabancı? Ne Yuri ne de Lara bunun üzerine durup düşünmeye kalkışmadılar. O sıralarda kendilerine ait olmayan evlerde oturanlara, boş buldukları evleri talan edenlere sık rastlanmıştı. Bununla merak edilecek bir yan yoktu. Birbirlerine, herhalde beyazlardan bir subaydır dediler. Eğer yine gelirse aramızda bir anlaşma yaparız. Hepimiz için bol bol yer var. Eski günlerdeki gibi Yuri bir kez daha çalışma odasının güzelliği, pencere önündeki insanı çalışmaya davet eden geniş, rahat masa karşısında kendinden geçti. Avluda ambara bitişik olarak yapılmış bir de ahır vardı. Bunlar da kilitlenmişti. Yuri kilidi kırmak sıkıntısına girişmedi. Çünkü ahırlar kullanılacak durumda olmayabilirdi. Atı pekala ambara koyabilirlerdi. Kapısını açmak da kolay olurdu. Atı çözdü, kuyudan su çekip içirdi. Ata yedirmeyi düşündükleri saman atın ayakları altında toz haline gelmişti. Neyse ki ambarda bir parça saman buldu. Soyunmadan üstlerindekilerle yattılar. Kürklü paltolarını üstlerine çektiler. Geçirdikleri heyecan ve yorgunluktan olacak derin bir uykuya daldılar. 6. Ertesi sabah uyandıkları andan itibaren Yuri gözlerini pencerenin önündeki masadan ayıramaz olmuştu. Parmakları kalem ve kağıda değmek için adeta kaşınıyorlardı. Ama akşama kadar dayanmaya karar verdi. Lara ve Katya'nın yatacağı zamana kadar bekleyecekti. Bu zaman süresince evde yapılacak işlerle uğraşacaktı. Kafasında akşamı bir an önce getirmekten başka önemli bir düşünce yoktu. Yazı yazmak tutkusu bütün benliğini kaplamıştı. Bir şeyler karalamalıydı. Başlangıç olarak geçmiş, bir yere kaydedilmemiş düşüncelerini yazmalıydı. Daha sonra eğer burada yaşamayı başarabilirlerse daha değerli bir şeyler yazmaya bakardı. Birden Lara'nın sesini duyarak düşüncelerinden sıyrıldı. Yuri, ne yapıyorsun? Sobayla uğraşıyorum, ne var? Çamaşırları yıkamak için bir tekne gerekti de. Eğer böyle yakmakta devam edersen odunu 3 günde bitiririz. Bizim eski odunluğa bakayım. Belki orada bir parça bir şey vardır, kim bilir. Varsa alır getiririm. Tekne dedin değil mi? Bir yerde bir tane gördümdü galiba. Ben de görmüştüm ama nerede gördüğümü anımsamıyorum. Hiç ilgisi olmayan bir yerde olmalı herhalde. İnsan onun için yerini aklında tutamıyor ya. Neyse aldırma. Yerleri silmek için bir tas su istiyorum. Arta kalanını çamaşırları yıkamak için kullanırım. Seninkileri de versen iyi olur. Akşama her işi yoluna koyduktan sonra da yıkanırız. Teşekkür ederim. Şimdi çamaşırımı getiririm. İstediğin gibi bütün mobilyayı pencerenin yanından çektim. Güzel. Tekne bulamadığımıza göre çamaşırları tuvaletin lavabosunda da yıkayabilirim. Ama içi o kadar pis ki önce güzelce ovmak gerek. Sobayı iyice tutuşturayım. Bütün çekmeceleri, rafları arayacağım. Sabun, kibrit, kağıt, kalem, mürekkep gibi birçok şey buluyorum. Masanın üzerindeki lamba da yarı yarıya dolu. Mikulitsinlerin yakacak gazı yoktu, bundan eminim. Gaz başka bir yerden gelmiş olacak. Ne şans, bunlar gizemli ziyaretçinin olacak. Tıpkı Jules Verne'in öykülerindeki gibi. Yine çene çalmaya başladık. Benim su kaynamaya başladı bile. Çalışmaya koyuldular. Sabahtan akşama dek elleri dolu olarak odadan odaya dolaşıyor, aceleden birbirlerini ayaklarının altından çekinmeyen Katya'ya çarpıyorlardı. Küçük kız peşlerinde dolaşmaktan hoşlanıyor, azarlandığı zaman surat asıp bir kenara çekiliyordu. Titriyor, üşüdüğü için soğuktan yakınıyordu. Yuri, bu zavallı çocuklar diye düşündü. Sürgün hayatımızın küçük kurbanları. Sonra yüksek sesle, canlan bakalım şekerim dedi. Artık üşümeyeceksin. Görüyor musun, soba kıpkırmızı oldu. Soba sıcak olabilir ama ben üşüyorum. Öyleyse akşama kadar sabret. O zaman kocaman bir ateş yakacağım. Annen de seni yıkayacakmış. Şimdi bunlarla oyna bakalım, tut. Yuri, Liberius'un sandık odasında bulduğu eski oyuncakları getirmişti. Bunların kimisi kırılmış, kimisi ise yepyeni duruyordu. Aralarında trenler, otomobiller, ev yapmaya yarayan küçük tahta parçaları vardı. Katya, sanki koca bir insanmış gibi, "Bunlarla ne yapmamı istiyorsunuz Yuri Andreyevich?" diye diklendi. "Bunlar benim değil, sonra hepsi de çocuk oyuncakları, ben çocuk değilim." Neyse, çok geçmeden Katya halının orta yerine oturdu. Kentten getirdiği bebeği Nina için tahta parçalarından bir ev yapmaya koyuldu. Burası, Katya'nın başkalarının evinde geçirdiği günlerden daha güzel, daha çok ev havası taşıyan bir yerdi. Lara kızını mutfaktan seyrediyordu. Kızın içindeki yuva kurma isteğine bak diye düşündü. Hemen kendini belli ediyor. Yuva kurmak, düzenli bir hayat yaşamak isteğini hiçbir şey öldüremiyor. Çocuklar bazen daha mantıklı olabiliyorlar. Gerçekler onları korkutmuyor. Oysa bizler zamanımızdan o kadar uzak çağlarda yaşıyoruz ki. Sevdiklerimizi aldatmaya, iğrendiğimiz şeyleri övmeye ve anlamadığımız şeyleri kabullenmeye öylesine hazırız ki. O sırada Yuri içeri girdi. İşte sana tekne, dedi. Gerçekten de yerinde değildi. Tavandaki bir deliğin altına koymuşlar. Geçen sonbahardan beri orada durduğunu sanıyorum. 7. Lara çok uzun zamandır adını unuttukları yemekler hazırlamıştı. Patates çorbası yapmış, patatesli kuzu kızartması pişirmişti. 3 gün yeseler bitmezdi. Katya doymak bilmiyordu. Güle oynaya durmadan yedi. Karnı tıka basa dolunca da yaşamından memnun, annesinin şalına sarınarak sedirin üstünde kıvrılıp yattı. Çok geçmeden de uyuyakaldı. Sobanın sıcaklığıyla kendinden geçen Lara çok yorgundu. Pişirdiği yemeğin beğenilmesi de pek hoşuna gitmişti. Masayı toplamak için acele etmiyordu. Katya'nın uyuduğuna iyice kanaat getirince masanın üzerine koyup başını yumruklarına dayadı. Boşa gitmeyeceğini bilsem köle gibi çalışmaya hazırım, dedi. Zaten bu beni mutlu kılardı. Durmadan buraya bir arada olmak için geldiğimizi anımsamam gerek. Çünkü doğrusunu istersen ne yapıyoruz? Bir başkasının evine el koyduk, içeri girdik. Kendi evimizmiş gibi yayılıp oturuyoruz. Bir oyun oynuyoruz. Gerçek yaşamın bu olmadığını, burada iğreti durduğumuzu görmemek, düşünmemek için de deliler gibi çalışıyoruz. Durumumuza bir çocuk bile kahkahalarla güler. Ama buraya gelmemiz için ısrar eden sen değil misin sevgilim? Bu fikrini kabul etmemek için ne kadar uğraştığımı bilmiyor musun? Lara hiç ses çıkarmadan Yuri'ye baktı, o konuşmasına devam etti. Lara sevgilim, kendine gel. Düşün bir kez. Kararından dönmen için henüz vakit geç değil. Komorowski'nin önerisini iyice düşünmen için seni uyaran ben oldum. Atımız var. İstersen hemen yürüyetine döneriz. Komorowski hala orada. Yolda rastlamıştık. Gidip onu bulabiliriz. Daha ağzımı bile açmadım. Sen hemen sinirlendin. Söylesene, bütün hata bende mi? Yürüyetinde kalsaydık da ancak bu kadar saklanabilirdik. Eğer gerçekten canımızı kurtarmayı düşünseydik, doğru dürüst bir plan kurar, ona göre hareket ederdik. Sonunda Komorowski de bize bu öneriyi yaptı. İğrenç bir insandır ama aptal değildir, işini bilir. Geniş haber kaynakları vardır. Burada her yerden daha tehlikede olduğumuz kuşkusuz. Bir düşün. Göz alabildiğine uzanan karlarla kaplı bir yerde yapayalnızız. Eğer bir kar fırtınası çıksa, burada gömülüp kalmamız işten bile değil. Ya gizemli konuk çıkıp gelirse? Ya bu ziyaretçi bir haydutsa? Boğazımızı kesse kimse duymaz. Silahın var mı? Yok değil mi? Bak gördün mü? Beni en çok endişelendiren bu düşüncesizliğin. Aynı hastalığı bana da aşıladın. Doğru dürüst düşünemez oldum. Evet, ama istediğin nedir? Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Ben de ne istediğimi bilmiyorum. Beni kendine bağladın. Bana sık sık senin sevgili kölen olduğumu, düşünmeme, tartışmama gerek olmadığını anımsat. Bak ne düşünüyorum. Senin Tonya ile benim Paşa bizden binlerce defa daha iyi insanlar. Sevmek bir yetenektir. Tanrı'nın verdiği bir yetenek. Ama sanki bize cennette sevişmek öğretildi. Sonra orada öğretilenleri iyice öğrenip öğrenmediğimizi anlamak için yeryüzüne yollandık. Ortak yanımız büyük bir uyum içinde yaşayabilmemiz. Her şey bize zevk veriyor, bir duyguyla müzik dünyasında yaşıyor gibiyiz. Ama bu el değmemiş, büyük duyguda yasak olan, terbiye edilmemiş bir yan var. Her adımda bizi yok etmek için hazır bekliyor. İşte korkum bundan. Ona güvenmemek benim hakkım. Lara ağlamamaya çalışarak kollarını Yuri'nin boynuna doladı. Aynı durumda olmadığımızı anlamıyor musun, diye devam etti. Sana bulutların üstünde uçasın diye kanatlar verilmiş ama ben bir kadınım. Kanatlarımı açıp uzaklaşmama olanak yok. Ben yeryüzüne yakın olmalı, çocuğumu korumalıyım. Lara'nın söyledikleri Yuri'nin pek hoşuna gitmişti. Ama sevincini belli etmemeye çalıştı. Çünkü duygulandığını göstermekten korkuyordu. Yaşadığımız bu kamp hayatında yanlış, hoşa gitmeyen bir yan olduğunu farkındayım, çok haklısın. Ama bu yaşamı biz seçmedik. Bizi buna olaylar zorladı. Ben de bütün gün bunu düşünüyorum. Bir süre burada kalabilmek için çok şey verirdim. Yine çalışmaya başlamak için ne büyük bir istek duyduğumu bilemezsin. Çiftçilik yapmaktan söz etmiyorum. Eskiden ailece çiftçilik yapmıştık, başardık da. Ama bunu yeniden yapacak gücü kendimde görmüyorum. Şimdi aklımda başka bir şey var. Ortalık yavaş yavaş yatışıyor. Belki yine kitap yayınlamaya başlarlar. Senden Yetov'la bir anlaşmaya varsak. Bizi 6 ay kadar beslesin. Karşılık olarak ona yazacağım bir kitabı veririm. Bu bir tıp kitabı olabileceği gibi edebi bir eser de olabilir. Belki de bir şiir koleksiyonu yaparım. Ya da yabancı dilde ünlü bir eseri dilimize çeviririm. Yabancı dilleri iyi bilirim. Geçen gün gazetede bir ilan gördüm. Petersburg'da yalnızca çeviri eserler yayınlayan bir yayın evi var. Bu tür işten para kazanacağıma inanıyorum. Böyle bir çalışma beni çok mutlu kılar. Aynı şeyi düşünmüş olduğumuza sevindim doğrusu. Ben de bütün gün bunu düşündümdü. Ama burada rahatsız edilmeden oturabileceğimize inancım yok. Tersine yakında uzaklara gideceğimizi sanıyorum. İçimde böyle bir duygu var. Bu arada şurada kaldığımız zaman süresince bana okuduğun şiirleri yazar mısın? Şiirlerin hemen yarısını kaybettim. Şimdi düşündüklerini de unutman olasılığı var. İyisi mi bir an önce bunları bir yere yazmaya bak. 8. Akşam olunca bol sıcak suyla yıkandılar. Lara Katya'yı yıkadı. Kendini tertemiz, huzur içinde hisseden Yuri pencerenin önüne oturdu. Arkasında Lara banyo havlusuna sarılmış, saçlarını bir havluyla türban biçiminde toplamış, Katya'yı yatağına yatırıyordu. Nasıl bir çalışma yapacağına karar verdiği için Yuri kendini mutlu hissediyordu. Uyuyormuş gibi yapan Lara ancak sabahın birine doğru uyuyakaldı. Onun ve Katya'nın tertemiz dantelli gecelikleri yatağın üstünde birer çiçek gibiydi. Bu kıtlık döneminde bile Lara ne yapıp edip her şeyi tertemiz tutmasını beceriyordu. Yuri'nin çevresini saran sessizlik ona mutluluk ve hayat veriyordu. Masa lambasının ışığı beyaz kağıt yığınlarının üzerine sarı bir ışık saçıyor, hokkadaki mürekkep koyu bir geceyi andırıyordu. Dışarıda ise buzlu kış gecesi açık mavi bir renge bürünmüştü. Geceyi daha iyi görebilmek için Yuri bitişik odaya geçti, pencereden dışarıya baktı. Yüz yuvarlak ayın ışığı karlı ovayı bir yumurtanın beyazı gibi ağartmıştı. Karlı gecenin güzelliği anlatılacak gibi değildi. Yuri'nin kalbi huzur içindeydi. İyi ısıtılmış ve aydınlatılmış odaya döndü, yeniden yazmaya koyuldu. Bir su gibi akıp giden yazısına uyuması için elini kağıdın üzerine rahat bir biçimde yerleştirdi. Şiirlerini peş peşe kopya ettikçe asıl konudan uzaklaşıyor, yeni yeni şiirler yazacak esin gerekiyordu. En iyi anımsadığı, kusursuz biçimlerini almış olan Noel Yıldızı, Kış Gecesi adlı şiirlerini daha sonra kaybolacak ve bir daha bulamayacaktı. Bu tamamlanmamış eski şiirlerden yarım bıraktığı şiirlere geçti. Sonunda istediği tempoyu buldu. Bulunduğu yerden uzaklaşır gibi oldu. Yepyeni bir şiir yazmaya koyuldu. Birkaç bölümünü yazdıktan sonra yazdıkların etkisi altında kalmaya başladı. Artık esin denen duygunun büyüsüne kapılmıştı. Böyle zamanlarda Yuri yapıtının kendisi tarafından değil de başka bir güç tarafından yazıldığı düşüncesine kapılırdı. Sanki kendinden üstün, yukarıda bir varlık vardı da Yuri'yi yönetiyor, denetimi altında tutuyordu. Neden sonra kendine geldi, çevresine bakındı. Kar gibi beyaz yastıkların üstünde yatan ana kıza baktı. Yüzlerindeki temizlik, tertemiz yatak örtüleri, tertemiz odalar, gece, kar, yıldızlar ve ay kalbini bir dalga gibi kapladı. Bu dalgayla bütün varlığının bir anlam ve yaşama gücüyle dolduğunu hissediyordu. ''Tanrım, Tanrım'' diye fısıldadı. ''Ben bütün bunlara layık mıyım? Niçin bana bu kadar çok şey bağışladın? Niçin benim huzuruna çıkmama, yıldızlarının zenginliklerin içinde dolaşmama izin verdin?'' Yuri başını kağıtlarının üstünden kaldırdığında saat sabahın 3'ü olmuştu. Uzak, hayal dolu evrenden uzaklaştı. Gerçeğe ve kendine döndü. Şimdi kendini mutlu, güçlü ve huzur içinde hissediyordu. Birden göz alabildiğine uzanan karlı ova uğursuz, pis bir sesle doldu. Yuri yerinden kalktı. Bitişikteki soğuk ve karanlık odaya geçti. Ama o yazı yazarken pencere camı karla kapanmıştı. Bunun üzerine kapıyı sıkıştırmak için kullandıkları halıyı çekti, paltosunu sırtına attı, dışarı çıktı. Ay ışığının karlara vurmasıyla çıkan ve beyaz bir aleve benzeyen parıltı önce gözlerini kamaştırdı. Hiçbir şey göremedi. Sonra uzun uzun inilti, uğursuz ses yine işitildi. O zaman Yuri sesin geldiği yana baktı. Tam vadinin öteki yanında kalem inceliğinde birkaç kara nokta gördü. Kurtlar sırayla duruyorlardı. Başlarını havaya kaldırmışlar, burunlarını evden yana çevirmişlerdi. Ya aya ya da ayın pencereye vuran görüntüsüne karşı uluyorlardı. Yuri onları henüz görmüş görmemişti ki hayvanlar onun ne düşündüğünü anlamış gibi kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak teker teker uzaklaştılar. Yuri onların hangi yöne gittiklerinin bile farkında olmamıştı. Bir bu eksikti diye düşündü. Acaba yuvaları çok yakın mı? Belki de vadidedir. Samdamyatov'un atı da ambarda duruyor. Galiba onun kokusunu aldılar. Şimdilik Lara'ya bir şey söylememeye, onu ürkütmemeye karar verdi. Geri döndü. Bütün kapıları sıkı sıkıya kapadı. Delikleri soğuk girmesin diye halılarla tıkadı. Masa lambası her zamanki gibi pırıl pırıl ve davet edici bir aydınlıkla yanıyordu. Ama Yuri'nin yazı yazmaya hevesi kalmamıştı, huzuru kaçmıştı. Artık kurtlardan, başlarının üzerinde dolaşan çeşitli tehlikelerden başka bir şey düşünemez olmuştu. Sonra yorgundu da. Lara uyandı, uykulu bir sesle, ''Hala çalışıyor musun sevgilim?'' diye sordu. ''Gecenin içinde bir mum gibi yanıyor, parlıyorsun. Gel yanıma bir dakika, sana gördüğüm rüyayı anlatayım.'' 9. Sevinç ve neşeyle dolu bir gün daha geçti. Evde Katya için bir çocuk kızağı bulmuşlardı. Katya kürk mantosuna sarındı. Tepeden aşağı sevinç kahkahaları atarak kaymaya başladı. Bütün gün bıkıp usanmadan tepeden aşağı kayıyor, sonra kızağı çeke çeke tepeye tırmanıyordu. Hava dona çekmek üzereydi. Tipi gittikçe şiddetleniyordu ama güneş doğmamıştı. Öğle vakti kar sarı bir renk aldı. Lara'nın bir gün önce yıkadığı çamaşır evi nem kokusuyla doldurmuştu. Çamaşırlardan çıkan buharla pencere camları buğulanmıştı. İçerisi akşam olmuş gibi kapkaranlıktı. Odalar karanlık ve huzursuz bir havaya bürünmüştü. Yuri durmadan odun ve su taşıyor, bir yandan da evi kolaçan ediyordu. Lara'ya bitip tükenmeyen ev işlerinde yardım ederken yeni keşiflerde de bulunuyordu. Bu işleri yaparlarken elleri buluşuyor, birbirine değiyor, o zaman her işi bırakıyor, karşılıklı oturuyorlardı. Kafalarında hiçbir düşünce kalmıyordu, saatler böyle geçti. Birden Katya'yı uzun süre yalnız bıraktıklarını, atın yeminin ve suyunun verilmemiş olduğunu anımsadılar. Yitirdikleri zamanı kazanmak için dört bir yana koşuşmaya başladılar. Yuri bir gece önce iyi uyumamıştı. Başı dönüyor, bütün vücudu tatlı tatlı ağrıyordu. Akşamı sabırsızlıkla beklemekteydi. Yarım bıraktığı yasına devam edecekti. İşini, kafasını dolduran düşünceler ve çevresini kaplayan tatlı bir sarhoşluk içinde yapmıştı. İçinde yüzmekte olduğu anlamsız, hayal dolu evren, belirli bir sonuca doğru gittiğini ona daha çok anlatıyordu. Hissettiği kırılıklık ve yorgunluk işlerin tamamlamasına engel olmadı. Her şey değişiyor, bambaşka bir biçim kazanıyordu. Yuri, Varikino'da yerleşip kalmak düşüncesinin gerçekleşemeyeceğini hissediyordu. Lara ile ayrılmalarına ramak kaldığını biliyordu. Lara'yı yitirmesi kaçınılmaz bir şeydi. Onu yitirdiği anda belki yaşama gücü kalmayacak, belki de ölecekti. Bunu düşündükçe yüreği burkuluyordu. Yine de bir an önce akşamın olmasını, çalışmaya başlamayı istiyordu. Başkalarına anlatacak duygularını bir an önce kaleme almak isteğiyle yanıyordu. Bütün gün aklından çıkmayan kurtlar artık birer kurt olmaktan uzaklaşmışlardı. Şimdi onları Lara'nın ve kendisinin yok olmasını isteyen, kendilerini Varikino'dan uzaklaştıracak birer kara güç olarak görüyordu. Akşama doğru bu duygunun öylesine etkisi altında kaldı ki onları tarih öncesi çağlardan kalma, kana susamış, Lara'nın peşinden koşan canavarlar gibi gördü. Sonunda akşam oldu. Yuri masanın üstündeki lambayı yaktı. Lara ile Katya erkenden yattılar.